Ayrım 6.
Onurlu bir adamın yapması gerekeni yaptım ben. Ondan yararlanmadan dulu korudum. Bu gülünç durumdan bir avuntu çıkarıyor, ince bir tat alıyorsam bu bir suç mu? Bütün bunları söyleyebilirdim onlara. Kendimi temize çıkarmak isteseydim ama hiçbir şey söylemeyeceğim. Damarlarımda akan embriyacı kanı susmamı söylüyor bana. Suçsuz olduğumu ve sevgi dolu elimin lekesiz kaldığını bilmek yeter. Suçsuz belki de doğru sözcük değil. Beni bunaltan bu sümüklere hak vermesem de bu sayfaların gizliliği içinde başıma gelenleri biraz arandığımı kabul etmem gerek. Dış görünüşlerden yararlandım biraz. Şimdi dış görünüşler benden yararlanıyor. İşte gerçek bu. Yeğenlerimin önünde örnek davranışlar sergileyeceğime bir oyuna kapıldım gittim. Arzunun iç sıkıntısının, yol sarsıntılarının, kendini beğenmişliğin etkisiyle kim bilir daha nelerin. Biraz da günün havasının, canavarın yılının havasının etkisiyle. Dünyanın batmak üzere olduğu hissedildiğinde bir şeylerin ayarı bozulur. İnsanlar ya en koyu sofuluğa ya da en yoğun sefahate dalar giderler. Bana gelince Tanrı'ya şükür bu uç noktalara gelmedim henüz. Ama sanırım yavaş yavaş uygun davranış ve saygınlık duygularımı yitirmeye başladım. Marta'ya karşı tutumumda her aşamada büyüyen bir saçmalık izi yok mu? Ev sahibimin ve kuzeninin cömertliklerini kötüye kullanarak karım olduğunu söylediğim bir kadınla aynı yatakta yatmayı, olağan bir şey gibi görmeye itmiyor mu bu beni? Aynı çatı altına benim yalan söylediğimi bilen 4 kişi daha uyurken. Ne kadar daha sürdürebilirim bu felakete giden yolda yürümeyi? Ve nasıl Cübeyl'de yeniden yaşamaya başlayabilirim bu iş orada da duyulursa? İşte böyleyim ben. Yazmaya başlayalı çeyrek saat oldu ve daha şimdiden beni eleştirenlere hak vermeye hazırlanıyorum. Neyse ki bunlar yalnızca yazı, birbirine girmiş kimsenin okumayacağı karınca duaları. Yanımda büyük bir mum var. Bal mumu kokusunu severim ben. Hem düşüncelere dalmak hem de sırlarını açmak için elverişli bir kokudur. Yere oturmuş, sırtımı duvara dayamışım, defterim dizlerimin üstünde. Arkamdan rüzgarın şişirdiği bir perdeyle örtülü pencereden, avludaki atların kişnemesi, ara sıra da sarhoş askerlerin gülme sesleri geliyor. Konya yolunda Toros yamaçlarının ilk anındayız. Her şey yolunda giderse 8-10 gün sonra varacağız bu kente. Önümde benimkiler hepsi bir yana dağılmış, uyuyorlar ya da uyumaya çalışıyorlar. Böyle gözümü alamadan bakınca kızamıyorum artık onlara. Ne kız kardeşimin kendi çocuğum gibi gördüğüm oğullarına, ne kendince beni kınasa da hizmette kusur etmeyen yardımcıma, ne de gittikçe daha az yabancı olan bu yabancı kadına. Bu pazartesi gününün sabahında bambaşka bir ruh hali içindeyim oysa. Yeğenlerime bağırıp çağırdıktan, dulu ihmal ettikten, Hatem'e gereksiz 20 iş yükledikten sonra Meymun'un yanında sakin sakin bineğimi sürmek için uzaklaşmıştım onlardan. Ona gelince akşamkinden farklı bir gözle bakmıyordu bana. Ya da kervan harekete geçtiğinde bendeki izlenim böyleydi. Tarsus'tan çıkarken önümüzde yürüyen bir yolcu parmağıyla eski bir kuyunun yanında bir kulübe yıkıntısı gösterdi ve Aziz Pavlos'un burada doğduğunu söyledi. Meymun kulağıma eğilip bundan iyice kuşku duyduğunu, İsa'nın havarisinin Bünyamin soyundan ve zengin bir aileden geldiğini, keçi kılı çadır dokuma tezgahlarına sahip olduğunu anımsattı. Ailesinin evi en az kuzenim Eleazar'ınki kadar büyüktü herhalde. Kendisinin olmayan bir dinle ilgili bilgilerinin genişliği karşısında şaşkınlığımı belirttiğinde alçak gönüllü davrandı. Yalnızca bir iki kitap okudum, cahilliğime bir sınır koymak için. Ben de gerek mesleğim gerekse merakım nedeniyle birkaç kitap okumuştum. Hem günümüzün değişik dinleri hem de Romalıların ve Yunanların eski inanışları üstüne. Ve bir bir bunların değerli yanlarını karşılaştırmaya başladık. Doğal olarak hiçbirimiz öbürünün dinini eleştirmeden. Yalnızca konuşma sırasında bana göre Hristiyanlığın en güzel öğütlerinden birinin komşunu kendin gibi seveceksin olduğunu söylediğimde Meymun'un yüzünde bir kararsızlık sırıtması fark ettim. Hem dostluğumuz hem de ortak kuşkularımız adına derinlerdeki düşüncesini açıklaması için yüreklendirdiğimde şunları itiraf etti. Bu öğüt ilk bakışta kusursuz görünüyor. Üstelik İsa tarafından yinelenmeden önce de benzer sözcüklerle Levililerin 19. bölümünün 18. ayetinde yer alıyordu. Yine de bende bazı kararsızlıklar yaratıyor. Ne kusur buluyorsun onda? İnsanların çoğunun kendi yaşamlarıyla ne yaptıklarını, zekalarını nasıl kullandıklarını gördükçe beni de kendileri gibi sevmelerini istemek gelmiyor içimden. Onu yanıtlamak istiyordum ama elini kaldırdı. Dur, çok daha endişe verici bir şey daha var bana göre. Kimi insanların bu öğüdü yüce gönüllülükten çok küstahlıkla yorumlamasını önlemek için hiçbir zaman mümkün olmayacak. Senin için iyi olan başkaları için de iyidir. Gerçek senin elindeyse yolunu yitirmiş koyunları doğru yola getirmen gerekir. Hangi yolla olursa olsun. Atalarımın bir vakitler Toledo'da yaşamak zorunda kaldığı zorunlu vaftizler bu yüzdendi işte. Biliyor musun bu tümceyi koyunlardan çok daha sık kurtların ağzından duydum ben. Bu yüzden de güvenmiyorum, kusura bakma. Sözlerin beni şaşırtıyor. Sana hak vermeli miyim, vermemeli miyim bilmiyorum. Düşünmem gerekiyor. Bu sözün en güzeli olduğunu düşündüm ben her zaman. Tüm dinlerin en güzel sözünü arıyorsan bir insan ağzından çıkmış en güzel sözü aradığım bu değil. Başka bir söz. Ama onu da İsa söylemiş. Kutsal kitaptan da almamış. Yalnızca yüreğini dinlemiş. Hangisiydi bu söz bekliyordum. Meymun alıntısına tunturaklı bir hava vermek için bir an bineğini durdurdu. Ona ilk taşı hiç günah işlememiş olan kişi atsın. 23 Eylül. Meymun'un dün andığı tümcede Marta'ya yönelik bir ima var mıydı? Bütün gece bunu sorup durdum kendime. Bakışında hiçbir kınama yoktu belki ama çok incelikli bir konuşma çağrısı sezilebilirdi. Üstelik neden susuyordum ki? Mesih'in sözü arkadaşımın gözünde bağışlıyordu beni. İşlemiş olabileceğim azıcık günahı ve kimi şeyleri söylemeyerek yaptığım yalancılığı. Böylece bu sabahtan tezi yok, her şeyi söylemeye karar verdim ona. Marta kim, neden bizimle birlikte, hangi ilişkiler oldu aramızda, hangi ilişkiler olmadı? Elazar'ın evindeki biraz tuhaf olaydan sonra hiçbir şey saklamama konusunda acele davranmalıydım. Yoksa arkadaşlığımız zarar görebilirdi. Ayrıca her aşamada gittikçe daha karmaşık hale gelen bu işte ölçülü ve anlayışlı bir dostun öğütlerine gereksinimim olacaktı. Öğüt faslına gelince ısrarıma karşın bugün hiç cömert davranmadı bana. Yalnızca yolculuk başından bu yana yapıp ettiklerimde hiçbir değişiklik yapmamamı önerdi. Durumu yoğun biçimde düşünmeye ve aklına ufukta görünen sarsıntılardan kaçınmamı sağlayacak bir düşünce gelirse bunu bana bildirmeye söz verdi. Sevindiğim şey bunca ikiyüzlülük için bu yarı yalanlarım için bana kızmamış olması. Tersine olan biten onu eğlendiriyor sanki. Marta'yı daha büyük bir saygıyla, sanki gizli bir hayranlıkla selamlıyor gibi geldi bana. Davranışıyla yürekliğini kanıtlıyor gerçekten de bu kadın. Sürekli kendimi düşünüyorum ben. Kendi sıkıntımı, öz saygımı. Oysa bir iki kötü niyetli ya da kıskanç dedikodudan başka ne gelebilir ki başıma? Ama o bu küçük oyunda her şeyini yitirebilir, yaşamını bile. Eğer Kain'i yolculuğun başında onu bulabilseydi, en küçük bir tereddüt göstermeden boğazlardı. Bundan hiç kuşkum yok ve şişinerek dönerdi ailenin yanına. Marta Cübeyle döndüğü gün elinde umduğu kağıt bile olsa aynı tehlikelerle karşı karşıya kalacak. O gün onu savunacak cesaretim olacak mı acaba? 25 Eylül 1665. Bu sabah Marta'yı grubumuzdan ayrı, yalnız, düşünceli, bineğinin üstünde hüzünlü görünce geri kalıp bir iki gün önce yaptığım gibi yanında yol almaya karar verdim. Ancak bu kez ona korkularımı ve umutlarımı anlatmaktan çok onu sorgulamak ve dinlemek istiyordum. Başlangıçta kaçtı ve sorularımı savuşturdu ama ısrarlı göründüm. Bana kendisi anlatmalıydı son yıllarda yaşamının nasıl olduğunu ve onu benimle aynı yola iten nedenleri. Uzun bir yakınmalar dizisine hazırlandım ama yaşadığı bahtsızlıklara duyduğum ilginin bu kadının içinde bir bendi yıkacağını ve bunca büyük bir öfke seli taşıracağını tahmin etmiyordum. Bir öfke ki gülümsemelerinin tatlılığı altında varlığının farkına bile varmamıştım. Durmadan dünyanın sonundan söz ediyorlar bana dedi ve korkutacaklarını sanıyorlar. Benim için dünya sevdiğim adam bana ihanet ettiği gün sona erdi. Üstelik beni kendi babama ihanet ettirdikten sonra... O günden bu yana güneş benim için parlamıyor artık. Sönerse de umurumda değil. Şu geleceği söylenen tufan da beni ürkütmüyor. Bütün erkekleri ve kadınları bahtsızlıkla eşit duruma getirir olsa olsa. Bahtsızlıkla benim eşitim olurlar. Yaşasın tufan, ister sudan ister ateşten olsun. Bana yaşama izni verecek bir kağıdı, yeniden sevebileceğim bir erkekle yaşamımı birleştirebileceğimi kanıtlayan lanet olası bir yüce makam fermanı dilenmek için yollarda koşmama gerek kalmaz artık. Koşmama gerek kalmaz ya da herkes dört bir yana koşmaya başlar o zaman. Evet, bütün herkes, yargıçlar, yeniçeriler, piskoposlar, giderek sultan bile. Kuru otlarda yaz yangınına yakalanmış kediler gibi koşar dururlar. Ah Tanrı bunu görme olanağını verseydi bana. İnsanlar canavarın ortaya çıkmasından korkuyorlar, ben korkmuyorum. Canavar mı? Hep buradaydı o, benim yanımda. Her gün küçümser bakışıyla karşılaştım evimde. Sokakta, kilisenin çatısı altında bile. Her gün ısırdı beni. Durmak bilmeden yaşamımı yedi bitirdi. Marta'nın konuşması uzun dakikalar boyu bu edayla sürdü gitti. Sözcüğü sözcüğüne olmasa da aklımda kalanları olabildiğince sadık kalarak aktardım buraya. İçimden şöyle diyordum kendi kendime. Tanrım ne çok acı çekmişsin sen. Ey kadın, berberimin tasasız ve yaramaz kızı olduğun o çok da geride kalmamış zamandan bu yana. Bir ara ona yaklaştım ve elimi tatlılıkla elinin üstüne koydum. O zaman sustu. Minnet dolu kısa bir bakışla baktı yüzüme, sonra da ağlamak için yüzünü örttü. Günün geri kalanında sözlerini düşünmekten ve onu gözlerimle izlemekten başka bir şey yapmadım. Bugün ona karşı eskisinden çok daha fazla, sonsuz bir baba sevgisi duyuyorum. Onun mutlu olduğunu hissetmek istiyorum ama ona mutluluk vaat etmeye cesaretim yok. En azından ona bir daha hiç acı çektirmemeye yemin edebilirim. Onun acı çekmesini önlemek için daha mı çok yaklaşmam gerek, yoksa uzaklaşmalı mıyım? Bunu bilmiyorum işte. 26 Eylül. Sonunda bugün Meymun'a beni bu yolculuğa iten nedeni anlattım ve sözlerimin onda uyandırdığı duyguları bir dost içtenliğiyle benimle paylaşmasını rica ettim. Hiçbir şeyi karanlıkta bırakmadım. Ne Moskovalı hacıyı, ne Mazandaranani'nin kitabını, ne canavarın sayısını, ne Bume'nin zırvalarını, ne yaşlı İdris'in ölümünü, sahte pırıltıları iyi tanıyan ve gerçeği ayırt edecek bir kuyumcunun gözünde gereksinimim vardı. Ama o benim sorularıma başka sorularla yanıt verdi ve benim kaygılarımı kendi kaygılarını da yükleyerek ağırlaştırdı. Ya da en azından yakınlarınınkileri yükleyerek. Önce sessizce dinledi beni, anlattıklarımdan hiçbiri onu şaşırtmıyor gibiydi ve her tümcem biraz daha düşüncelere daldırıyor, biraz daha eziyordu sanki. Sözümü bitirdiğimde iki elimi elleri arasına aldı. Bir kardeş gibi konuştun benimle, şimdi yüreğimi sana açma sırası bende. Benim yolculuğumun nedenleri de seninkilerden çok farklı değil. Ben de bu lanet olası söylentiler yüzünden çıktım yollara. İstemeye istemeye çıktım. Saflığa, kör inanca, takvim yorumlarına ve sözde işaretlere sövüp sayarak. Ama yine de çıktım. Başka türlü yapamazdım. Yoksa babam ölürdü. Biz, sen ve ben yakınlarımızın aptallığının kurbanıyız. Meymun'un babası hiç durmaksızın kutsal metinleri okuyor ve dünyanın sonunun çok yakın olduğuna epeydir inanıyormuş. Ona göre kabalacıların kitabı Zohar'da toprak altında yatanların 5408 yılında ayağa kalkacağı açıkça yazılıymış. Yahudi takviminin bu yılı da İsa'dan sonra 1648 yılının karşılığıymış. Bundan 17 yıl önceydi ve diriliş gerçekleşmedi. Tüm dualarımıza, oruç tutmalarımıza, babamın hepimize, annemi, kız kardeşlerimi ve beni zorladığı ve o dönemde coşkuyla kabullendiğimiz perhizlere karşın hiçbir şey olmadı. O gün bugündür tüm hayallerimi yitirdim. Havraya gitmek gerektiğinde giderim. Kendimi soydaşlarıma yakın hissetmek için, gülmek gerektiğinde onlarla birlikte gülerim. Ağlamak gerektiğinde ağlarım. Sevinçlerine ve acılarına duyarsız olmadığımı göstermek için. Ama artık ne bir şeyi ne de bir kimseyi bekliyorum. Uslanmak bilmeyen babamın tam tersine. Onu Zohar'ın önceden bildirdiği yılın sıradan bir yıl olduğuna inandırmak olanaksız. O yıl bir şey olduğundan kesinlikle emin, bizim duymadığımız ama yakında hem bize hem de tüm evrene açıklanacak bir şey. O zamandan beri hep işaretleri gözlemiş Meymun'un babası, özellikle de boşa çıkan bekleyiş yılı 1648 ile ilgili belirtileri. Gerçekten de kimi ciddi olaylar oldu o yıl. Ciddi olaysız geçen bir yıl var mı? 30 yıl kesintisiz süren kıyımların ardından Almanya Savaşı sona erdi, barış yapıldı. Yeni bir çağın başlangıcı gibi görmek gerekmez miydi bunu? Aynı yıl Polonya ve Ukrayna Yahudilerine karşı bir Kazak çetebaşının yönettiği kanlı eylemler başladı ve günümüze dek durmadı bunlar. Eskiden derdi babam, iki felaket dönemi arasında bir ara olurdu. Bu lanetli yıldan sonra felaketler kesintisiz bir tesbih üzerinde ard arda geldi. Bugüne dek böylesi bir bahtsızlıklar zinciri görmemiştik. Bu bir işaret değil mi? Günün birinde dayanamadım ve şöyle dedim ona. Baba, bu yılın diriliş yılı olduğuna, acılarımıza son vereceğine ve onu sevinçle, umutla beklememiz gerektiğine inandım her zaman. Beni yanıtladı. Bu sancılar doğum sancılarıdır ve bu akan kan doğum sırasında akan kandır. Böylece 17 yıldan bu yana babam sürekli olarak işaretleri kolladı. Ama her zaman aynı coşkuyla yapmadı bunu. Kimi zaman bu konuda tek söz etmeden aylar geçirir, sonra bir olay meydana gelir, ailede bir acı, veba, kıtlık ya da önemli birinin ziyareti ve her şey yeniden başlardı. Şu son yıllarda ciddi sağlık sorunları olmasına karşın dirilişi uzak bir umut gibi anıyordu artık. Ama bir iki aydır yerinde duramaz oldu. Hristiyanlar arasında yayılan zamanın sonuyla ilgili söylentiler onu alt üst etti. Cemaatimizde başımıza gelecek ya da gelmeyecek, korkmamız ya da istekle beklememiz gereken şeyler konusunda bitmez tükenmez tartışmalar sürüp gidiyor. Ne zaman Şam'dan, Kudüs'ten, Taberiye'den, Mısır, Gazze ya da İzmir'den bir haham gelip Halep'ten geçse, hemen çevresine üşüşülüyor, bildiği ya da öngördüğü bir şeyler üstüne ateşli sorular soruluyor. Ve çelişik kanılar işitmekten yorgun düşen babam, son olarak bir iki hafta önce bizim gibi Toledo kökenli ve çok yaşlı bir hahamın görüşünü sormak üzere Konstantinopolis'e gitmeyi koydu kafasına. Bir tek o, babama göre bilebilirdi gerçeği. Bana saatin geldiğini söylesin, her şeyi bırakıp tapınmaya adarım kendimi. Saatin gelmediğini söylesin, gündelik yaşamıma dönerim. Onun durumunda birinin yollara düşmesi söz konusu olmadığına göre, 70 yaşını aşkın ve ayakta zor duruyor, babamın sormak istediği tüm sorularla Konstantinopolis'e gidip hahamı görmeye ve yanıtlarıyla geri dönmeye karar verdim ben de. İşte böyle buldum kendimi bu kervanda, tıpkı senin gibi, bu saçma sapan söylentiler yüzünden. Oysa içimize bakarsan ikimiz de ancak gülebiliriz insanların bu saflığına. Meymun tutumunu benimkiyle karşılaştırarak çok kibar davranıyor. Oysa bu iki tutum yalnızca görünüşte benzeşiyor. O yalnızca baba saygısıyla kanılarında hiçbir değişiklik yapmadan düşmüş yollara. Bense çevremi saran saçmalığa kapılıverdim. Ama bunların hiçbirini ona söylemedim. Değer verdiğim bir adamın gözünde neden küçülteyim kendimi ve neden durayım bizi ayıran şeyin üstünde? O sürekli olarak bizi yaklaştıranları öne çıkarırken. 27 Eylül. Bugün açtığımız yol öncekilerden daha az çetin olacaktı. Çünkü Toroslara tırmanan yollarda 4 gün harcadıktan, çoğu kez daracık ve tehlikeli geçitlerden geçtikten sonra Anadolu yaylasına ulaşmıştık artık. Aslında bizi yol kesen haydutlardan korumakla görevli olan ama varlıklarıyla güven vermek yerine bizi kendi bölüklerimize kapanmaya zorlayan serkeş yeniçerilerin kaynadığı, bakımsız kervansaraylardan sonra talihimiz yaver gitmiş, eli yüzü düzgün, yalnızca çevredeki tüccarların uğradığı bir hana ulaşmıştık. Ama hanı işleten kişi Konya'dan gelen kimi söylentileri bize aktarınca sevincimiz kursağımızda kaldı. Söylentilere bakılırsa bu kentte veba vardı ve kapıları tüm yolculara kapalıydı. Söylentiler tedirgin ediciydi kuşkusuz ama beni yakınlarıma yaklaştırmak gibi iyi bir de sonucu oldu bunun. Gelip çevremde toplantılar ve ne yapmak gerektiği konusundaki kararımı beklediler. Kimi yolcular daha fazla beklemeden şafakla yola çıkıp geri dönmeye karar vermişlerdi bile. Ama onlar bize ya Tarsus'ta ya da bilemedin İskenderun'da katılmışlardı. Biz ise Cübeyl'den geliyorduk, neredeyse yarı yoldaydık. Böyle ilk korkuda pes diyemezdik. Kervancı biraz daha ilerlemeyi ve koşullar zorlarsa yolu değiştirmeyi düşünüyor. Bu adamdan en az ilk günkü kadar hoşlanmıyorum ama davranışı akıllıca görünüyor. Öyleyse ileri ve Tanrı yardımcımız olsun. 28 Eylül. Bugün Meymun'a bazı şeyler söyledim, o da bunları akla yakın bulduğunu belirtti. Söylediklerimi yazıya geçirmeye itiyor bu beni. İnsanların ikiye ayrıldığını söylemişti Meymun. Dünyanın sonunun yakın olduğuna inananlar ve bundan kuşku duyanlar, o ve ben bu sonunculardandık, bense insanların dünyanın sonundan korkanlar ve onu isteyenler diye de ikiye ayrıldığını söyleyerek yanıtlamıştım onu. Birinciler tufan ve büyük felaket sözcüklerini kullanıyorlardı dünyanın sonundan söz ederken. İkinciler yeniden doğuş ve kurtuluştan dem vuruyorlardı. Böyle derken yalnızca arkadaşımın babasını ve Halep'teki sabırsızları değil Marta'yı da düşünüyordum. Sonra Meymun, acaba dedi, Nuh zamanında da insanlar tufanı alkışlayanlar ve ona karşı olanlar diye ikiye ayrılmışlar mıdır? Ve gülmeye koyulduk. O kadar ki katırlarımız bile ürktü. 29 Eylül. 3-4 hafta önce mağaralı yaşlı sahafın avuçlarıma bıraktığı Ebu Lala'nın o kitabından rastgele dizelere çarpıyorum ara sıra. Bugün şunları keşfettim. Bir imam kalksın istiyor kimileri ve söz alsın suskun kalabalığın önünde. Boş hayal, imam yoktur akıldan başka. Yalnız o, gece gündüz yol gösterir bize. Onları Meymun'a okudum hemen ve sessiz, sırdaş gülümsemeler belirdi yüzümüzde. Kuşkunun yollarında bir Hristiyan'a ve bir Yahudi'ye kılavuzluk etmek, kör bir Müslüman şaire mi kalmış diyeceksiniz. Evet ama Anadolu göğünden daha çok ışık var onun feri sönmüş gözlerinde. 30 Eylül, Konya yakınında. Veba söylentileri ne yazık ki yalan çıkmadı. Kervanımız kentin çevresinden dolandı ve batıya doğru gidip meram bahçelerine dikti çadırlarını. Burası oldukça kalabalık çünkü birçok Konyalı aile salgından kaçıp çeşmeler arasında uzanan bu temiz havalı yere gelmişler. Bir öğle vakti geldik buraya ve koşullara karşı neredeyse bir bayram havası diyecektim. Ama değil, daha çok umursamaz ve boyun eğmiş bir gezinti havası vardı. Her yanda şerbetçiler ve kayısı suyu satıcıları gelip çeşmelerde yıkadıkları bardaklarını çınlatarak dolaşıyor. Her yanda büyük küçük herkesin iştahını kabartan, herkesi baştan çıkartan, çevresine toplayan, dumanı tüten tezgahlar var. Ama ben gözlerimi sur kulelerinde gördüğüm, kubbelerini, minarelerini seçer gibi olduğum, hemen yakınımızdaki kentten ayıramıyorum. Oradan her şeyi örten, her şeyi karartan başka bir duman yükseliyor. Bu koku bize kadar ulaşamıyor Tanrı'ya şükür. Ama hepimiz ruhun burun delikleriyle uduyuyoruz bunu ve kanımızı donduruyor. Veba ölümün dumanı. İstavroz çıkarmak için kalemi bırakıyorum. Sonra yine sürdürüyorum yazmayı. Yemek için bizimkilere katılan Meymun uzun uzun yeğenlerimle biraz da Marta'yla konuştu. Bizi çevreleyen atmosfer içinde zamanın sonundan başka konuşacak konu bulamadık. Ve ben Bume'nin bizim 1648 yılına denk düşen 5408. Yahudi yılı konusunda Zohar'ın kehanetlerini çok iyi bildiğini bir kez daha görmüş oldum. 6. bin yılın 408. yılında diye ezberden okudu. Toprağın altında uyuyanlar ayağa kalkacaklar. Het'in oğulları denecek onlara. Kim bu Het'in oğulları diye sordu. Kardeşinin derin bilgisi karşısında kendi bilgisizliğini ortaya sermekten her zaman hoşlanan Habib. Kutsal kitapta genellikle Hititlere verilen ad bu. Ama burada önemli olan Het sözcüğünün anlamı değil, sayısal değeri. İbranice'de tam 408 sayısını veriyor bu değer. Sayısal değer, her duyduğumda nasıl da sinirlendiriyor beni bu kavram. Sözcüklerin anlamlarını anlamak yerine çağdaşlarım harflerin değerlerini hesaplıyorlar. İşlerine geldiği gibi topluyor, çıkarıyor, bölüyor, çarpıyor ve her zaman onları şaşırtacak, onlara güven verecek ya da yüreklerini korkuyla dolduracak sayıya ulaşıyorlar sonunda. Ve böylece insanların düşüncesi iplik iplik dağılıyor, akılları cılızlaşıyor ve kör inançlar içinde eriyip gidiyor. Meymunun bu saçmalıklara inandığını sanmıyorum ama dindaşlarının çoğu inanıyor. Benimkilerin çoğunun, konuşma olanağını bulduğum Müslümanlardan çoğunun inandığı gibi. Okumuş, yazmış, ağırbaşlı ve görünüşte aklı başında insanlar bile akıl fakirlerinin sahip olduğu bu sefil bilime sahip olmakla övülüyorlar. Bu sayfalarda sözlerim ne denli keskinse o denli sessiz kaldım bugün tartışma sırasında. Yalnızca sayısal değeri duyduğumda yüzümde inançsız bir dudak bükme belirdi. Ama tartışmayı kesmekten kaçındım. Böyleyim ben. Hep böyle oldum çocukluğumdan beri. Çevremde bir tartışma yapıldığında işin nereye varacağını, kimin yanlışını kabul edeceğini, tarafların birbirinin kanıtlarına nasıl yanıt vereceğini ya da vermekten kaçınacağını merak ederim. Ama yüksek sesle kendi kanımı söylemek için dayanılmaz bir istek duymam içimde. Ve bu öğle vakti kimi gözlemleri içimden sessiz karşı çıkmalarla karşıladıysam, başka bazı söylenenler de beni ilgilendirdi ya da şaşırttı. Örneğin Bume'nin bana içinde canavarın yılından hiçbir ikili anlamaya meydan vermeyecek biçimde söz edildiği, gerçek ve ortodoks tek dinin kitabının tam da 1648 yılında Moskova'da basıldığını anımsatması gibi. Bu kitap yüzünden yollara düşmemiş miydi Hacı Evdokim? Bu kitap yüzünden Cübeyl'e uğramış, ardından o korkulu müşteriler geçidi başlamıştı. Canavar bu yılda deyim yerindeyse yaşamıma girmişti benim. Meymun'un babası 1648 yılında önemi henüz ölçülemeyen bir şey olduğunu söylemişti ona. Evet, kabul edebilirim bunu. Belki de gerçekten bir şeyler oldu o yılda. Yahudiler için, Moskovalılar için, ben ve yakınlarım için. İyi de neden 1666'da meydana gelecek bir olayın tam da 1648 yılında haber verilmesi gerekiyordu? Benim anlayamadığım bir giz vardı bunda. Ben de anlamıyorum diyerek beni onayladı Meymun. Benim için hiçbir sık yok bunda dedi Bume sinir bozucu bir sakinlikle. Tüm bakışlar onun dudaklarına yöneldi doğal olarak. O da biraz ağırdan aldıktan sonra açıkladı. 1648'den 1666'ya 18 yıl var. Ve sustu. Diye sordu Habib bir ağız dolusu kayısı pestilini burnumuza sokar gibi çiğnerken. 18 anladın mı? 6 ve 6 ve 6. Kıyamete giden son 3 basamak.